Sayın dinleyenler, programımızın konağı sabık siyasi mahpus Türkmen faalı Daniel Babayan'ıdır. Daniel Bey ile İran'da Türkmenlere, hususiyle Türkmen faallarına, aktivistlerine karşı tatbik edilen baskıları ve Türkmen Sahra bölgesinde iktisadi problemler hakkında danışacağız. Daniel Bey, siz hapsedilmiştiniz. Sizin hapsiniz konusuna gelmeden önce mümkünse umumi olarak Türkmen Sahra'daki durumu ve Türkmen Sahra'daki faaliyetleriniz hakkında, çalışmalarınız hakkında bize malumat verin mümkünse.
Türkmen Sahra'da 3 kişi olarak işte Türkmen kültürünü, Türkmen dinine göre Hanefi mezhebiz. Onları internet sitelerinde yayınlık yapıyorduk. Devlet bunu bildi, anladı. Anladığı sürece bizi tutukladı. İşte bize casusluk falan diye önce bir suç olarak vermişti ama sonra onu geri aldı. Hani biz kültürel olarak şey yaptığımızda şiirler falan tarihle ilgili sonra bir an 23 Aralık'ta 2013 tarihinde devrim liderine hakaret, ulu lideri aşağılama ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yaptığımızı söyledi ve bize 23 ay hapis cezasını verdi.
O bir kişilerin de adını söyler misiniz?
Evet, Habibullah Bekzade ve Nimetullah Kemi.
Aydındır, buyurun devam edin.
Evet, bize 23 ay ceza verdi. Şimdi temiz mahkemede de karar aldık. Temiz mahkemede de aynı 23 ay ceza kabullendi ve biz o 23 ay cezayla hapse girdik.
Siz 23 ay hapiste mi oldunuz?
Evet, aynen.
O zaman siz ne yaşındaydınız? Kaç yaşındaydınız siz o zaman?
Tutuklandığım zaman daha 18 yaşındaydım ama 19'a girecektim.
Aydındır. Daniel Bey, genel olarak yani siz 3 nefərin dışında Türkmen Sahra'da Türkmen kültürü ya medeniyeti ve bir de orada tabi mezhep meselesi var. Bütün bu sahelerde faaliyet edenlere karşı nece bir baskılar var? Onların durumu hakkında mümkün olsa danışın.
Evet, şimdi İran rejimi Şii mezhepli olduğu için, yani Müslüman ama Şii mezhepli olduğu için genelde orada Ehl-i Sünnet mezhepleri çok sıkıntıda yaşanıyor. Yani şimdi şöyle diyeyim, mesela Şii propagandası yapılıyor bize. Yani okullarda bile, yani eskiden Hanefi mezhebinin fıkıh ders bölümü vardı ama şimdi o fıkıh ders bölümü sadece 2 sayfaya çevrildi. Sadece 2 sayfa olarak biz onu okuyoruz. Ya 2 sayfa bir fıkıh dersi olamaz yani. Ya bu yavaşça propagandaya gidiyor. Yani bizi Şiileştirmeye çalışıyorlar. Hem mezhep açıdan hem kültür açıdan bizi asimile etmeye çalışıyorlar. Ki Allah'a şükür halk ona biraz tepki gösteriyor da. Ya daha evet. Tepki göstermese şu ana kadar asimile olmuştuk.
Tutuklanan, hapse alınan aktivistler var mı? Sizin haricinizde başka faallarda var mı hep?
Tabii ki. Geçen sene 2014 tarihinde 15 kişi tutuklandı bu faaliyetlerden dolayı. İşte Ehl-i Sünnet faaliyetlerinden dolayı 15 kişi tutuklandı. Onların isimleri Abdülhay Atabay, Yunus Nefesi, sonra Vehid Yezdanperest diye sadece üçünü tanıyorum. O da haber yani haber ajanlarında işte yayınlanmıştı, ondan izledim, baktım.
Ve bunlar aslında mezhep ayrımcılığına karşı faaliyet edildiler değil mi?
Evet, evet, aynen.
Sonra kültürel sahelerde faaliyetler necedir ve Türkmen dili ve kültürüne karşı orada da bir sıkıntı var mı?
Evet, var. Türkmen diline karşı biz kendi faaliyetlerimizi yapıyorduk ki ona da karşı geldiler. Yani bize ona doğru düzgün işte pan-Türküz falan dediler. Kanıt bulamadıkça devlete propaganda diye işte Ehl-i Sünnet açısından da faaliyetimiz olduğu için o açıdan bize ceza verdiler.
Yani önce pan-Türküst ittihamı oldu, sonra bu pan-Türküst ittihamı oldu rejime karşı propaganda.
Aynen, öyle oldu, evet.
Bir de Daniel Bey, Türkmenlerden bir tanınmış mehbus Ümit Kövkebi'dir. Ümit Kövkebi Austin, Texas Üniversitesi'nin öğrencisiydi, telebesiydi, fizikçiydi.
Doğru.
O İran'a döndükten sonra tutuldu ve Amnesty International, birçok uluslararası beynelxalq gruplar onun hakkında beyaniye verdi. Onun durumu indi necədir? Ümit Kökəbi ile bağlı sizin məlumatınız var mı?
Evet, Umit Kökebi şimdi tam bizim şehirde doğduğu için, büyüdüğü için biraz tanıyorum kendisini kişisel olarak. Yani ben Gümbeli Kabus şehrinde doğdum, büyüdüm. Umit Kökebi yüksek lisans fizik optik bölümünde işte İspanya'nın Barcelona şehrinde okudu, bitirdi. Sonra işte Texas Austin Üniversitesi'nin davetine davet etti onu ve kendi postasının doktorluğuna eğitimine devam etti. O sürede işte uluslararası kurumdan bir sürü ödüller aldı ve İran rejiminin ilgisini çekti o konuda. Ve geçen sene de hapisten yazdığı mektupta işte orada her şeyi açıklamıştı ki her sefer İran'a gittiğinde İran güvenlik güçleri onu bir şekilde İran silah projesine veya gizli servis hizmetine çekmek istiyor. Yani kendisini almak istiyor. Bu da her sefer öyle bir istek geldiğinde hayır diyor. Reddediyor bunları, bunların isteklerini. Tabii yok deyince İran sinirleniyor, İran rejimi. Sonra bunu İran güvenliği aleyhine eylem ve casusluk diye tutukluyor ve 10 sene hapis cezası veriyor. Şu an 5 senedir cezaevinde yatıyor maalesef.
Siz onun hapis hükmü yakında bitecek mi? Yakında onun serbest bırakılması gözlenilir mi? Yeni bir haber var mı onun hakkında?
Bir ay önce annesi üstün lidere binamı yazmıştı. İşte benim oğlum suçsuz. Hatta yüksek mahkemede bile onun suçsuz olduğu iddia edildi. Sonra yine temiz mahkemede aynı cezayı verildi, 10 sene diye teyit edildi yani. Ama annesi üstün lidere biname yazdı. O name üzerinde işte benim oğlum suçsuz, niye böyle yaptınız diye haber ajanslarında yayınlandı. Ama şimdi belli bir sonuç yok yani. Ne olacağı belli değil. Ya İran kesinlikle böyle bir kişi bırakmaz yani.
Evet.
Bence öyle.
Daniel Bey, İran'da Türkmenlerin Hanafi mezhep, Sünni mezhepli olduklarını dediniz ve onların da ele ona göre baskıya maruz kaldıklarını, umumiyetle de İran'da Sünni bölgelerde iktisadi problemler var ve bir de onların yüksek mevkilere gelmeleri biraz çetindir. Burada ama özel olarak Türkmenler konusunda bunu sizden sormak isterdim. İran'da devlet kurumlarında yüksek mevkilerde Türkmenler var mı? Yüksek mevkilere onlar çatabilirler mi?
Yok, maalesef İran'da öyle bir şey yok. Öncelikle Türkmen olduğu için, ikincisi Ehl-i Sünnet Hanefi olduğu için. Öyle bir şey yok. Verilmiyor öyle bir hakkı.
Yani
İstihdam konusunda da öyle.
istihdam konusunda da öyle. Yani bugüne
Evet.
kadar sizin misal için İran'da Türkmen nazir, bakan oldu mu? Ya yüksek müdürlüklerde herhangi bir Türkmen'e bir mevki verildi mi bugüne kadar İran'da?
Maalesef bugüne kadar öyle bir şey verilmedi.
Türkmenlerin nüfusu hakkında resmi ya gayri resmi bir bilgi var mı?
Doğru. Türkmenlerin nüfusunun hakkında resmi olarak yok. Çünkü İran öyle bir şey yapmıyor. Ama gayri resmi olarak 3 milyon diye belirleniyor. Yani şehirlere göre, şehirlerin çoğu Türkmen olduğuna göre, o şehirlerin nüfusuna göre 3 milyon olarak belirleniyor şimdi Türkmen Sahra bölümünde. Ki tam
Ve bunlar genel olarak Türkmenistan ülkesiyle komşu mudurlar, Türkmenlerin yaşadığı
Evet,
bölgeler?
tam Türkmenistan Cumhuriyeti'nin güneyindeyiz.
Yani o
Komşuyuz.
serhatiniz ve sınırınız var Türkmenistan
Evet, aynı
ülkesiyle.
Güney Azerbaycan gibi.
Aydındır. O zaman istihdam meselesi de dediniz. Sizin şehirlerde bazı orada kentler misal için Gümbet Kavus, Ağgala ve Bender Türkmen şehirlerinde. O şehirlerde herhalde nüfusun ekseriyeti Türkmendir. Öyle değil mi? Orada devlet dairelerine, devlet idarelerine Türkmenler işe alınırlar mı? Şehrin nüfusu ile kıyaslarsak bu ne şekildedir bu, orada durum nedir?
Maalesef çok Türkmen yok orada. Yani Türkmen nüfusu var ama devlet kurumlarında Türkmenleri işe almıyorlar. Hani olsa %20 falan. Niye? Çünkü kendi Farslarını işsiz olduğu sürede Türkmenlere iş yok. Biz her zaman ikinci vatandaş olarak belirleniyoruz maalesef.
Yani Daniel Bey, misal için sizin yaşadığınız Gümbet Kavuz şehrinde orada herhalde ekseriyet Türkmendir, değil mi?
Evet, aynen.
O zaman devlet dairelerinde çalışanların sizin bakışınızda, tabii ki bununla da bağlı resmi bir istatistik yok. Devlet kurumlarında çalışanların, idarelerde çalışanların sayında orada da Türkmenler yarı kadar var mı, yarıdan az mı?
Maalesef yarıdan az.
Yani siz %20 dediniz de.
Evet, maalesef yarıdan az.
O zaman ailelerin geliri daha çok neredendir? Ekonomik durumları necedir bu şehirlerde veya kentlerde?
Türkmenler genel olarak çiftçilik işiyle meşgul oluyorlar. O yüzden şu an ekonomik durumları pek iyi değil. Çünkü kıtlık geldi. Sular kuruldu. İşte o da devletin bazı kurduğu şeylerden dolayı. Genel olarak kendi göllerimiz vardı, onlar kurudu.
Yani ekincilikle
ses kesildi.
Orada demek çevre problemi de var, ekolojik problem de var. Dediğiniz göller kurudu.
Evet, ekolojik problem mi var şimdi?
Aydındır. Daniel Bey, İran'da Türkmenlerin başka Türklerle münasebetleri necedir? Bir Türkmenlere daha yakın olan bir Horasan'da yaşayan Türkler var. Bir de Azerbaycan'da yaşayan Türkler var ve Tehran kimi bölgelerde de. Bu farklı Türk gruplarıyla Türkmenlerin alakaları necedir? Bunların birçoğu mezhep olarak belki de Türkmenlerle farklıdır ama herhalde kültür olarak yakındır. Bu durumda bu iki mesele bir araya gelende bunların alakalarında, münasebetlerinde nece bir etki bırakır, nece bir tesir var?
Doğru. Şimdi biz Horasan Türkleriyle yakından tanıdığımız için Horasan Türkleriyle bir sıkıntımız yok. Ama maalesef Azerbaycan Türkleri biraz bizden uzak olduğu için onlara doğru düzgün ulaşamıyoruz. Ama tabii ki onlar da genel olarak Türk. Biz onlara saygı duyuyoruz. Hatta bizim Gümbeli Kavuz şehrinde yaklaşık en az 80 bin Azeri Türkü var. Ki onlarla aynı kardeş gibi yaşıyoruz. Farslarla ayrı bir bölge, yani kendi Türkmenimiz gibi biliyoruz onları.
Aktivistlerle faallarla alakalar var mı? Faallarla.
Maalesef benim o konuda bildiğim yok.
Ülke harinde siz indi Türkiye'desiniz. Hapisten çıktıktan sonra Türkiye'ye taşındınız değil mi? Türkiye'ye muhacir ettiniz.
Evet. Evet, aynı.
Ülke haricinde Türkmen faallarının durumu necedir ve faaliyetleri var mı?
Ülke dışında evet. İşte bunlar 30 sene önce, yani İran Cumhuriyeti kurulduğundan beri İran'dan kaçmış gitmişler. 30 seneden beri bazıları işte Türkmen Halk Partisi falan diye faaliyetlerine devam ediyorlar ama genel olarak çok eskide kalmışlar. Yani kendilerini yenileyememişler, update olmamışlar. O açıdan işte halka doğru düzgün ulaşmayınca, bir de halktan hep destek gelmeyince, niye destek gelmiyor? Çünkü halk genel olarak 30 sene önce çok katliam edilmiş, çok öldürülmüş. İşte o korku, o baskı hala halkta yaşanıyor. O yüzden halk öyle şeyden nefret ediyor.
Siz 1979 evet. Devriminden, inkılabından sonraki Türkmenlere karşı o baskılardan söz edirsiniz.
Evet, aynen.
Yeni gelenler var mı? Yeni sizin kimiler yeni dışarı çıkanlar sizden başka var mı? Onların çalışmaları var mı? Yani içerideki durumla bağlı, Türkmenlerin maruz kaldığı baskılarla bağlı.
Türkiye'de evet iki arkadaşım var. Onların biri Sadık Racabiyan. Birlikte işte insan haklarının kaynakları ilgili falan çalışıyoruz. İnsan haklarının derneğini kurduk. Türkmen Sahra ile ilgili.
Orada Türkmen Sahra'da baş veren insan haklarıyla bağlı olaylar hakkında malumat verirsiniz. Onları yayırsınız, öyle mi?
Evet, aynen.